Sayın Süleyman Gençel, ilk olarak Rusya'ya ve bu bağlamda da Türkiye'nin Rusya-Suriye-İran ilişkilerine odaklanalım öncelikle. Genelde neler söylenebilir?
Şimdi genel bir çerçeve çizmek gerekiyor ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok ciddi bir katılımla birlikte yapmış olduğu Rusya ziyareti, ki bu Rusya ziyareti öncesi Türk kamuoyu ciddi şekilde yeniden Türkiye-Rusya ilişkileri çok iyi noktaya gelecek şekliyle bilgilendirildi ve o şekilde gidildi Rusya'ya. Ancak Rusya'dan gelen cevaplar Türk hükümetinin ya da Cumhurbaşkanı'nın beklemediği noktadaydı. Neydi? Öncelikle turizmin geliştirilmesiydi Rusya'dan beklenen. İkincisi de çok önemli, işte ihracatın yeniden eski noktaya taşınmasıydı. Ama her ikisinde de Rusya'nın cevabı biraz bekleyelim oldu. Vizeyi kaldırma konusunda bile Rusya biraz bekleyelim dedi ki 9 ay öncesine kadar Türkiye ile Rusya arasında bir vize problemi yoktu. 9 ay önceki bu uçak düşürme içinden sonra başlamıştı bu vize sıkıntısı. Aslında Rusya Devlet Başkanı Putin'in iki dudağının arasındaydı vizeyi kaldırdık deyip devam etmesi. Ve bütün bir sistem buna hazırdı ama ona bile Rusya biraz bekleyelim ondan sonra cevap verelim dedi. Diğer ikinci sorun turizmle ilgili. Evet, Rusların Türkiye'ye gelmesinde Putin evet dedi ama tarifeli uçaklarla Türkiye'ye gelmesi Rus turisti için mümkün değil. Çünkü çok pahalı. O nedenle charterları tercih etmek zorundalar. Charter için ise yeni bir anlaşma yapılması gerekiyordu. Liberal sistemde bu anlaşma bir hafta içinde çözülebilirdi ama Putin buna da biraz bekleyelim cevabı verdi. Rusya aslında Türkiye'nin istediği hiçbir şeyi yanıt olarak vermedi. Buna karşılık iki tane önemli şey aldı bu ilişki bazında. Bunlardan bir tanesi Türk akımı. Türk akımı çok önemli. Bunun altını mutlaka çizmem gerekiyor. Çünkü biz mavi akım sıkıntısı yaşadık Rusya'yla. Başbakan Mesut Yılmaz döneminde imza alınan bir anlaşmaydı ve Türkiye şu an Avrupa'da en pahalı doğalgazı satın alan ülke durumunda bu anlaşmadan dolayı. Şimdi buna ikinci bir anlaşma geldi, Türk gazı anlaşması. Türk gazı anlaşması da aslında 20 yıl boyunca Türkiye'nin tüm enerji hattını Rusya'ya bağlayacak olan bir sistem. Bundan sonra işte İsrail'den gaz geldi, Irak'tan gaz geldi ya da Mısır gazı geliyor şeklinde bütün haberler aslında fos haberlerdir. Evet doğrudur, gelecektir ama sadece biz ufak bir kirayla çok ucuza bu gazı Avrupa'ya göndereceğiz. Yani bizim herhangi bir bu gazlardan rekabet anlamında yararlanma şansımız olmayacak. Ve Rusya bu kursu çok iyi kullandı ve Türk akımını Erdoğan'a imzalattı. Bu bir. İkincisi de Akkuyu nükleer santralı. Bu anlaşmayı da devam ettirilmesi konusunda net tavır sergiledi ve Rusya aslında masadan istediğini aldı.
Peki Türkiye'nin Rusya kazanımları olmadı mı bu toplantıdan? Türkiye'nin kazanımları nedir?
Maalesef olmadı. Sadece hükümet yanlısı gazetelerde bile bu iyi bir başlangıçtır şeklinde çıktı. Aslında giderlerken buradan işte geçmişi unutalım, geleceğe bakalım tavrı vardı. Ama hiçbir şey geçmişi unutarak olmuyor maalesef. Türkiye'nin şu an ekonomik anlamda bir kazancı yok bu çok abartılan Türkiye, Rusya ve Putin-Erdoğan zirvesinden. Bunun yanı sıra çok önemli bir şey yaptı Putin. Toplantıyı ikiye böldü. Birini Türk-Rus ilişkisi olarak değerlendirdi. İkincisinde Türkiye, Rusya, İran ve Suriye ilişkisi olarak değerlendirdi. Ve Rusya-Suriye konusunu Rusya-Türkiye ilişkisinin dışına taşıdı ve o şekilde değerlendirdi. Peki neredeyiz Rusya, Türkiye ve Suriye ilişkisinde? Çok önemli bir başka nokta bu. Çünkü işte Rusya'nın Türkiye ile anlaşıp NATO'dan uzaklaşması, Şangay Beşlisi'ne yaklaşması falan gibi altından bir takım tespitler çıkartılabilir. Ama bir diğer noktaya bakmamız lazım. Türkiye, Suriye politikasında çok net bir yerde duruyor. Nedir bu politika? Türklerin orada etkili olmaması ve Suriye'nin bir şekilde ulusal bütünlüğünün sağlanarak hareket edilmesi ama Esad'sız hareket edilmesi. Şimdi Esad'sız hareket edilmesi tezi şu an çökmüş durumda. Yani bir anlamda geçiş de olsa Esad'la devam edileceği kesin. Ama öbür taraftan çok önemli bir nokta, Kürtler olmadan devam edileceği tezi ki bu mümkün görünmüyor bugünün şartları altında. Çünkü Kürtler Menbiç'i, yani IŞİD'in Suriye'deki ikinci büyük merkezi Menbiç'i ele geçirmiş durumda ve Kürtlerle beraber Demokratik Suriye güçleri dediğimiz laik Arapların hakimiyeti var artık bölgede ve bu Fırat'ın batısı, yani Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin olduğu yer. Ve Kürtler, Suriye Kürtleri bir açıklama yaptı ve daha batıdaki Al-Bab'ı almak için harekete geçeceklerini açıkladı. Şimdi Al-Bab'ın ele geçirilmesi demek ki Menbiç'e göre çok daha kolay bir kent. Eğer Al-Bab ele geçirilirse daha batıdaki Efrin Kürt kantonuna 30 kilometre kalıyor. Yani Kürtlerin daha önce ifade etmiş oldukları hat bu şekilde netleşmiş oluyor Amerikalılarla beraber. Ha bu arada Amerikalılar işte Kürtler Menbiç'ten belirli bir süre sonra gidecekler. Türkiye'ye biz verdiğimiz sözleri tutacağız diyorlar ama şimdi bu savaşta yaklaşık 7 bin IŞİD'li öldürüldü. 243 kişi Kürtlerden öldü. Şimdi 3 ay devam eden bir ablukadan ve de bu kadar ciddi bir savaştan sonra bu insanlar orayı niye terk etsinler ki? Yani hani terk ettiklerinde oraya gelecek olan başka bir askeri güç de yok. Yani Arapların, laik Arapların öyle bir askeri güçleri yok. Sadece bu güç şu an askeri anlamda Kürtlerin gücü var. Yani onun dışında böyle bir Arap gücü yok ortada.
Peki Suriye ordusu gelip yerleşemez mi oraya?
İşte şimdi Suriye ordusunda da şöyle bir sıkıntı var. Suriye ordusu bugüne kadar IŞİD'le sadece belirli yerlerde çatışma gösterdi. Onun dışında aslında Suriye ordusunun asıl çatıştıkları diğer İslamcı gruplar. Özellikle de İdlib, Azaz dediğimiz Hatay'ın ve Kilis'in güneyinde olan bölgeler. Asıl Suriye ordusunun çatışmış olduğu yerler bu. Ve bugün Rusya bir açıklama yaptı ve Amerika ile Halep için anlaşmaya çok yakın olduklarını açıkladı. Yani Amerika ile Rusya'nın Halep konusunda anlaşması demek, Türkiye'nin tamamen kartlarının dışında kalması demek. Rusya'nın şöyle bir tezi var. Rusya aslında Esad'la da aynı tez içinde. Suriye'nin eski sınırlarının korunmasını istiyor. Rusya bunu istiyor, Esad da bunu istiyor. Kürtler de bunu istiyor ama bunu Kürtler federasyon yapısı içinde istiyorlar. Yani sonuçta Türkiye evet orası bir Suriye devleti olarak kalsın diyor. Sonuçta Suriye devleti olarak kalacak ama bir federasyon, federatif bir yapı içinde kalacak. Yani sonuçta Türkiye'nin sınırındaki yapıyı tamamen Kürtler oluşturacak.
Kuzey Irak'takinin benzeri olarak belki de.
Evet. Kuzey Irak'taki benzer bir şey.
Ama ya da Irak ülkesi olarak toplam baktığımızda.
Doğru. Ama Irak'tan farkı şu. Irak Kürtlerinin büyük kısmı Sünni ve daha çok Erdoğan'la bağlantı içindeler. Yani Barzani yapısı Erdoğan'la bağlantı içinde ama Suriye Kürtler öyle değil. Suriye Kürtleri Irak Kürtlerinden farklı. Daha laik, hatta ateist bir yapı. Ondan dolayı Erdoğan'la pek bağlantılı olabilecek bir şey değil ve PKK ile biraz daha destek temasında olan bir yapı. Ondan dolayı
zaten PYD'yi PKK ile bir olarak görüyor
tabii,
Türkiye.
Tabii. Ondan dolayı hani evet bir Suriye devleti, eski Suriye devleti sınırları içinde bir Suriye devleti olabilecek ama bu Kürtlerin istemiş olduğu federatif yapı, yani bu dönem istemiş olduğu federatif yapıya da uygun olacak. Esad belki 5 yıl önce federatif yapıya karşı çıkabilirdi ama bugünkü savaş şartları sonrası onun da geldiği bir nokta var ve bunu belki de kabul etmek zorunda kalacak. Ondan dolayı Rusya ile Amerika'nın bakış açıları bir şekilde bu noktada örtüşebilir. Ve Rusya'nın bugün yaptığı açıklama önemli. Ve Shimon Peres'in 2 gün önce Rusya'dan dönüşünde Rusya Batı'ya bir alternatif değil, bir partner olmak istiyor açıklaması ki Shimon Peres Uluslararası arenada çok sözleri dikkate alınan bir isimdir. Önemli, yani hani bütün bu gelişmeler bize önümüzdeki günlerde Suriye'de, özellikle Suriye'de ciddi derecede adımların atılacağını ve hareketin değişeceğini söylüyor. Keza Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım da bunu söylüyor. Yani biz 6 ay içinde Suriye'de farklı politikalar izleyebiliriz diyor. Bunun ipuçlarını vermiyor ama izleyebiliriz diyor. Gerçi 6 ay içinde Suriye'de çok fazla şey değişecek, o ayrı. Ama 6 ay içinde biz bu adımları atabiliriz diyor. belki darbe riski ortadan kalkmış durumda ama devletin yeniden organizasyonu konusunda çok ciddi sıkıntılar var şu an Türkiye'de. Ve bu sıkıntılar nasıl giderilecek? Ve bu sıkıntıların yerine o devletin kurulması için, yeniden kurulması için hangi sistem çalışılacak? Liyakat üstünde ne kadar durulacak? Doğru isimler nasıl atanacak? O da belli değil açıkçası. Diğer bütün cemaatler şu an hareket halinde. Fethullah Gülen'in boşaltmış olduğu cemaat yapısına bu sefer de onlar gelmeye çalışıyor. İşte önceki gün Dicle Üniversitesi rektör yardımcısının açıklaması vardı. Bu adam içerideydi. Şu an serbest bırakıldı ve günlük imza atıyor. İşte polise imza veriyor. Hani her gün buradayım. Güvenlik önlemleri açısından. Ve bu adam şey diyor. Ben 40'cılar grubunun cemaatinin içindeyim. Fethullah Gülen cemaatiyle bir alakam yoktur. Adamın kendini tarifi 40'cılar cemaati. Yani bir başka cemaati tarif ediyor. Yani Fethullah Gülen cemaatinden değilim diyor ama başka bir cemaati tarif ediyor. Ve bu Dicle Üniversitesi rektör yardımcısı bu insan. Yani hani bu hangi cemaat daha sonra burada peki etkili olacak? O cemaatler arasındaki çatışma nereye gidecek? Hangi tarikat daha kendini bu dönemde öne çıkartacak? O da tartışılan işler. Yani burada bu laik yapının bu işlerin içinde olup olmayacağına bir şekilde Erdoğan'ın karar vermesi lazım. Ve o asıl konsensüsü bu laik yapıyla bir araya gelmesi, laik dediğim sadece laik anlamında değil yani ateist yapıyla da bir araya gelmesi ve bir konsensüs oluşturması lazım. Ama Erdoğan buna hazır mı? Bunun şu an mesajlarını vermiyor. Yarın öbür gün verebilir mi? Verebilir. Yani öyle de bir süreç var. Öyle de bir süreç var ama Kürtlere karşı hala aynı sertliğini sürdürüyor. Bütün Kürt milletvekilleri hakkında yaklaşık 4 ya da 5 tane dava açılmış durumda şu an. Yani onların karşılığında ne olacak ve işte bu Kürt yapılanmasıyla Suriye ilişkisi ne olacak? Onlar çok net değil açıkçası. Yani hani herkes bir şekilde biraz da Erdoğan'ın atacağı adımları bekliyor. HDP dediğimiz şu an Türkiye'de 6 milyon vatandaş. Oy veren vatandaş. Tamam, PKK'yı zaten bu şekilde bir yere koyamazsınız. Yani bir klasifike edemezsiniz. Rakam olarak klasifike edemezsiniz. Ama HDP'yi edersiniz. 6 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de oy kullanan 50 milyon adam varsa bunun 6 milyonu HDP'ye oy kullanmış durumda. Şimdi bu adamların tamamını yok mu sayacağız bu ülkede? Bu insanlar ne olacaklar? Nasıl bir toplumsal barıştır bu? Soru işaretlerim var benim. Yani 100 binden 50 bin kişiden, 80 milyonda 50 bin kişiden, 20 bin kişiden bahsetmiyoruz. Oy kullanan 50 milyondan 6 milyonundan bahsediyoruz. Yani hani öyle kenara atıp da biz devam edeceğiz arkadaşlar tavrı olamaz. Yani hani bu demokratik de değil zaten yani. Hani en başta bir de ona bakmamız lazım. Seçime girmiş bir partiden ve ona oy kullanmış olan insanlardan bahsediyoruz biz.
Suriye'deki yapılanmayla, daha doğrusu oradaki gelişmelerle ilgili konuşmamıza tekrar dönmek istiyorum. IŞİD sürekli yenilgiye uğratılıyor, belirli yerlerden çıkartılıyor, çok sayıda zayiat veriyor, insan ve mal zayiatı. Bir çözülme mi var diye sormak istiyorum. Çözülme olup olmadığı konusunda şöyle haberler geliyor. Kendi aralarında bazı militanların, savaşçılarının, özellikle yurt dışından gelenlerin ayrılmaya başladığı, uzaklaştıkları, geriye döndükleri şeklinde haberler gelmeye başladı çeşitli kaynaklardan. Bunu nasıl değerlendirebiliriz IŞİD'le ilgili olarak?
Doğrudur. Yani IŞİD'in özellikle bu selefizmin pratik anlamda uygulanmasından orada yaşayan toplumun olumsuz etkilendiği açık ve net. Yani son alınan Membiş'te de biz bunun izlerini görüyoruz. İnsanların o baskıdan kurtulduktan sonra nasıl sevindiklerini ve eski yaşamlarını yeniden kazanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani selefizmin, IŞİD'in ifade etmiş olduğu selefizmin pratik hayatta yani günümüz dünyasında çok da tutmadığı açık. Ama tabii bu bakış açısını, bu ideoloji destekleyen çok fazla da adam var. Sizin söylemiş olduğunuz ikinci nokta yani yabancı cihatçıların terk etmeye başlaması iki önemli noktayı gündeme getiriyor. Bir, IŞİD'in gerilemesiyle beraber şu an Suriye'de gazetecilik yapan bir gazeteci arkadaşım vermiş olduğu son bir köşe yazısında bunu bahsediyor. Diyor ki IŞİD'in içinde 150 bin yabancı militan ve onların aileleri var. Diğer Batı Suriye'de çatışan Müslüman grupları içinde kaç tane olduğu bilinmiyor. Ama ortalama bir 300 bin sayısından bahsediliyor. Şimdi bu insanlar bu savaş bittikten sonra nereye gidecekler? Bunların çok büyük bir kısmı Çeçen. Zaten Rusya'nın bu konuda bastırmasının nedeni o. Çeçen ve Abhaz. Yani Rusya'nın aslında ülkeden gönderdiği Müslümanlar bir bölümü. Şu an Suriye'de Abdülhamit taburu diye bir tabur var yani. Tamamen Türkiye'den giden cihatçıların oluşturmuş olduğu bir taburdan bahsediyoruz. Ve bunlar bu selefizm noktasında o ideoloji üstünde çatışıyorlar. Yarın öbür gün orada bir barış sağlandığında bu insanlar ne yapacaklar? Yani orada kalamayacakları açık. Çünkü bu barışta yabancıların tamamının sınır dışı edilmesi o elzem. Peki bu insanlar nereye gidecekler? Sonuçta kendi ülkelerine dönmek zorundalar. Ya da işte Yemen gibi, Sudan gibi başka çatışma alanlarına yönelecekler. Ama bir bölümü sonuçta gelecek Türkiye'ye. Yani hani peki Türkiye'ye geldiğinde ne olacak? Bu insanlar ne yapacaklar Türkiye'de? Yani bu da başka bir sıkıntı. Sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Almanya için de sıkıntı. Çünkü Almanya'dan da giden çok sayıda cihatçı var. Aynı şey Fransa için geçerli, aynı şey Belçika için geçerli. Sadece Türk kökenli değil, Tunus kökenli, Fas kökenli. Bu insanlar geriye döndüklerinde ne yapacaklar? Çünkü onların ellerinde Belçika pasaportu var, Alman pasaportu var, Fransız pasaportu.
Ya da dönebilecekler mi? Geri döndüklerinde serbest kalabilecekler mi?
Dönmezler ise nereye gidecekler? Başka bir takım ülkelerde mi bu işi sürdürmeye çalışacaklar? Bu da başka bir sıkıntıdır, başka bir soru işareti ve Almanya özellikle bu konu üzerine çok ciddi çalışma yapıyor. Yani Fethullah grubunun bir de AKP içindeki çatışması ve tartışması daha da gündeme gelmiş değil. O da önümüzdeki haftalarda ve aylarda gelecek olan başka bir sıkıntı. Yani daha onun üzerine çok da tartışılmış değil. Belki Erdoğan özelinde tartışılıyor ama işte MYK'dan dişli istifa etmek zorunda kaldı.
Başkan yardımcısı.
Evet. Darbeci generalin kardeşi istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi sonuçta bu öyle bir yapı ki AKP ile dirsek temasında, sürekli dirsek temasında. Yani ister istemez bir şekilde partinin kendi içine de yansıyacak.
Zaten bu şekilde bir demeç vardı. Her partiye sızmış durumda ve her partide bunların bir uzantısı vardır şeklinde. HDP bunu yalanladı. HDP, dedi ki HDP bizde yok dedi böyle bir şey.
HDP dışında, onu da söyleyeyim hakikaten. HDP dışında, çünkü HDP'nin içinde olması da mümkün değil. İdeolojik anlamda bir şekilde örtüşmüyor cemaatle. Ve zaten cemaatle PKK ve HDP arasındaki çatışma yıllardır Güneydoğu'da sürüyordu. Özellikle bu okulların açılması konusunda çok ciddi bir çatışma vardı aralarında.
Sizinle bir de spor konuşalım bugünkü sohbetimizin sonunda. Bir yanda olimpiyatlardaki fiyasko mu diyelim yoksa başarısızlık mı diyelim Türkiye açısından güreşler başladı. Güreşlerden madalya bekleniyor. Atletizmden belki yurt dışından getirilen sporculardan Türkiye adına yarışması istenen ya da belki de Türkiye'ye transfer edilen denilebilecek yabancı kökenli sporcuların, atletlerin alacağı belki madalyalar bekleniyor. Ama onun dışında birçok dalda işte yüzmede, kanoda, kürekte, bisiklette henüz hiçbir başarı gösteremedi. Onun dışında da ümitler atletizmden gelecek haberlere ve güreşten gelecek iyi haberlere odaklanmış durumda. Burada böyle bir fiyasko var. İşte Euro 2016'da A milli futbol takımının turnuvanın adeta en kötü futbol oynayan takımı seçilmesi ve bir de baktığımızda Türkiye'de sezon başlarken oynanan Süper Kupa finalinin öncesinde Beşiktaşlı ve Galatasaraylı taraftarların birbirine girmesi, Konya'da büyük olayların yaşanması bu maç öncesinde. Bir tarafta birlik, beraberlik, işte insanlar artık birbirine yaklaşmalı, tek vücut olmalı diye söylemler var, yazılar var. Hatta stadyumun içinde, Konya stadının içinde pankartlar var. Böyle bir ortam, hava var. Dışarıda olaylar var. Genelde neler söylenebilir Türkiye'de sporla ilgili?
Şunu net söylemem gerekiyor. Olimpiyatlardaki durum fiyasko değil, fiyaskonun ötesinde. Olimpiyatlara aday olan bir ülkenin bana göre fiyaskonun ötesinde açıkçası. Yani hani onu tartışmaya bile gerek yok. 80 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Ve de olimpiyatlara aday olan, iki dönemdir olimpiyatlara aday olan bir ülkeden bahsediyoruz. O nedenle ben hani olimpiyatları konuşmak bile bana göre anlamsız, fiyaskonun ötesinde bir durum. Belki bir iki madalya daha gelebilir ama o kadar. Yani ama bu kesinlikle bir başarı olmaz. Hakikaten fiyaskonun ötesinde bir şey. Şu an Türkiye'nin olimpiyatlarda sergilemiş olduğu durum. Önümüzdeki dönem futbola da gelecek olursak aynı politik kutuplaşma burada kendini gösteriyor. Bu taraftarda da kendini çok net bir biçimde gösteriyor. Ondan dolayı hani yarın ya da öbür gün işte hep beraberiz, bir sıkıntı yok tartışması bana göre çok anlamlı bir tartışma değil. Çünkü köklerinde bu politik kutuplaşma mutlaka ve mutlaka kendini gösteriyor. Ha diyeceksiniz ki eski hava var mı taraftarda? Taraftarda da eski hava yok. Çünkü bu Pasolik çıktığından beri taraftar da aslında çok da maça gitmiyor. Yani bu üç büyüklerin dışında tribünler boş. Kimse internetten isim zikrederek bilet almak istemiyor. Çünkü taraftarlık başka bir şey ama kurgulanmış bir sportif faaliyette bulunmak veya onu izlemek başka bir şey. Ondan dolayı da insanlar küsmüş durumda, yani hani spora küsmüş durumda. Ha zaten Türkiye'de o kadar fazla şey yaşanıyor ki üst üste, ondan dolayı da insanların artık hani keyif alabilecekleri, sporu keyif olarak değerlendirebilecekleri bir alan olmaktan da çıktı futbol. Buna da bakmak gerekiyor. Yani hani toplum bir şekilde patlama noktası olarak da görmeye başladı sporu. Ondan dolayı da her bir maçta kavga ve gürültü dışında da fazla bir şey üretilmiyor. Ha diyeceksiniz ki futbol üretiliyor mu? Maalesef o da üretilemiyor. İşte gördüğünüz nokta bu kadar para harcanıyor. O nedenle çok çok hoş bir süreç değil. Dışarıdan belki hani bu korku süreci, darbe süreci atlatıldı, korku süreci atlatıldı diye görünebilir ama kendi içinde devasa problemleri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Toplumsal yapı içinde, uluslararası yapı içinde şu an ciddi devasa sıkıntıları olan bir ülkeden bahsediyoruz.
Sayın Gençer, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız.